4. Bölüm Anares. Netera dağlarının son yüksek noktasını geride bırakan Zeppelin güneye dönerken yüzüne vuran batıya yönelmiş güneş Çevek'i uyandırdı. Uzun yolculuğun 3. gününde vaktinin çoğunu uyuyarak geçirmişti. Veda partisi gecesi yarı dünya uzaklıkta geride kalmıştı. Esnedi, gözlerini ovuşturdu ve Zeppelin motorunun derinden gelen homurtusunu kulaklarından silmeye çalışarak başını salladı. Sonra Abena'ya yaklaşmakta olmaları gerektiğini fark ederek tümüyle uyandı. Yüzünü tozlu pencereye yapıştırdı. Gerçekten de iki alçak pas rengi dağ dizisinin arasında büyük duvarlı bir alan havalimanı görünüyordu. Fırlatma alanında bir uzay gemisi olup olmadığını görmek için hevesle baktı. Ne kadar küçümsenirse küçümsensin, Uras yine de başka bir dünyaydı. Başka bir dünyadan gelen bir gemi. Kuru ve korkunç boşluğu aşıp gelen, yabancı ellerce yapılmış bir araç görmek istiyordu. Ama limanda hiç gemi yoktu. Uras'tan gelen yük gemileri yılda 8 kez uğrar, yalnızca yük alıp boşaltmaya yetecek kadar kalırlardı. Pek sevilen ziyaretçiler sayılmazlardı. Aslında bazı Anaresliler için sürekli yinelenen bir aşağılanmaydılar. Gemiler, fosillerden elde edilen gaz ve petrol ürünleri, Anares üretiminin sağlayamadığı bazı hassas makine araçlı parçaları ve elektronik aksam, sık sık da denemeler için yeni bir tür meyve ağacı veya tahıl getirirlerdi. Uras'a dönerken bir gemi dolusu cıva, bakır, alüminyum, uranyum, kalay ve altın götürürlerdi. Onlar için çok iyi bir alışverişti. Yılda 8 kez kargoların dağıtımı, Uras Dünya Hükümetleri Konseyi'nin en prestij sağlayan işlevi, Uras Borsası'nın da en önemli olayıydı. Aslında Anares özgür dünyası Uras'ın bir maden kolonisiydi. Bu gerçek rahatsız ediciydi. Her kuşak, her yıl Abenay'daki üde tartışmalarında sert eleştiriler yapılırdı. Neden savaş meraklısı mülkiyetçilerle böyle çıkarcı iş ilişkilerine girmeye devam ediyoruz? Daha sakin olanların verdiği yanıt hep aynıydı. Maden cevherlerini kendileri çıkarmak Uraslılara daha pahalıya mal olurdu. Bu yüzden bizi işgal etmiyorlar. Ama eğer ticari anlaşmayı bozarsak güç kullanırlar. Ancak hiçbir zaman hiçbir şey için para ödemeyen insanlar için maliyet psikolojisini, pazar tartışmalarını anlamak çok zordu. 7 kuşak boyunca süren barış güven sağlamamıştı. Bu yüzden savunma adı verilen iş için gönüllü aramaya hiç gerek olmamıştı. Savunma işinin büyük kısmı o kadar sıkıcıydı ki iş ve oyun için aynı sözcüğü kullanan Pravca da ona iş denmez, onun yerine can sıkıntısı anlamına gelen Klegih denirdi. Savunma çalışanları 12 eski gezegenler arası gemiyi yönetir, onları çalışır durumda ve bir gözcü ağı oluşturacak şekilde yörüngede tutarlardı. Issız yerlerde radar ve radyo teleskopik taramaları sürdürürlerdi. Limanda sıkıcı görevler yaparlardı. Yine de her zaman bekleme listesi dolu olurdu. Genç bir anaresli ne kadar faydacı bir ahlaka sahip olursa olsun yine de damarlarında yaşam akar, özveri ve mutlak hareket için fırsat isterdi. Yalnızlık, dikkat, tehlike, uzay gemileri. Hepsi maceranın çekiciliğini sunuyorlardı. Boş liman, Zeppelin'in görüş alanından çıkıncaya kadar Şevek'in burnunu cama yapıştırmasına neden olan şey yalnızca macera duygusuydu. Ama fırlatma alanında pis bir maden gemisi göremediği için hayal kırıklığına uğradı. Yeniden esnedi ve gerindi. Sonra dışarıya görülmesi gereken ne varsa görmek için ileriye baktı. Zeppelin, Netera dağlarının son alçak tepesini aşıyordu. Önünde dağların kollarından güneye doğru uzanan, akşam güneşinde parlayan büyük eğimli yeşil bir körfez uzanıyordu. Manzaraya 6.000 yıl önce atalarının baktığı gibi hayranlıkla baktı. Uras'taki 3. 1000 yıl Serdonov ve Dun'un astronom rahipleri mevsimlerin öteki dünyanın sarımsı kahverengi parlaklığını değiştirmesini izlemişler. Oradaki düzlüklere, tepelere, güneşi yansıtan denizlere gizemli adlar vermişlerdi. Aydaki yeni yılda diğerlerinden önce yeşillenen bölgeye Anshos, aklın bahçesi adını vermişlerdi. Anares'in cenneti. Daha sonraki 1000 yıllarda teleskoplar onların gerçekten haklı olduklarını ortaya koymuştu. Anshos gerçekten Anares'teki en bereketli noktaydı. Ay'a gönderilen ilk insanlı gemi de oraya, dağlara, dağlarla deniz arasındaki yeşil yere inmişti. Ama Anares'in cenneti kuru, soğuk ve rüzgarlı çıkmıştı. Gezegenin geri kalanı daha da kötüydü. Orada yaşam balıklardan ve çiçeksiz bitkilerden ileriye gidememişti. Hava tıpkı Uras'ta yüksek yerlerde olduğu gibi inceydi. Güneş yakıyor, rüzgar donduruyor, toz boğuyordu. İlk inişten sonraki 200 yılda Anares araştırılmış, haritası çizilmiş, incelenmiş ama yerleşime geçilmemişti. Uras'ın görkemli vadilerinde bir sürü yer varken niçin uğuldayan bir çöle taşınsınlardı? Ama burada madencilik yapılıyordu. 9. bin yıla 10. bin yılın başlarındaki yağma dönemi Uras'ın maden damarlarını tüketmişti. Roket yapımı yetkinleştikçe aydan maden çıkarmak düşük verimli cevherlerden veya deniz suyundan maden elde etmekten daha ucuza gelmeye başladı. Uras takvimine göre X 738 yılında Netera dağlarının eteğinde cıva çıkarılan eski Ansos'ta bir yerleşim birimi kuruldu. Oraya Anares kasabası adını verdiler. Gerçekte bir kasaba değildi. Hiç kadın yoktu. Erkekler madenci ya da teknisyen olarak 2-3 yıllık görevlere yazılıyor. Sonra da eve, gerçek dünyaya dönüyorlardı. Ay ve madenleri Dünya Hükümetleri Konseyi'nin yetki alanındaydı. Ama Ay'ın doğu yarıküresinde Tu Devleti'nin bir sırrı vardı. Bir roket üssüyle, karıları ve çocuklarıyla birlikte oraya yerleşen altın madencileri. Gerçekten Ay'da yaşıyorlardı. Ama hükümetlerinden başka kimsenin bundan haberi yoktu. Dünya Hükümetleri Konseyi'nde Ay'ı uluslararası odacılar topluluğuna verme, yani onlar Uras'ta yasalara ve ulusal yönetimlere ölümcül darbeyi indirmeden önce bir dünya vererek onları satın alma önerisi de zaten Tu hükümetinin çöktüğü 771 yılında yapıldı. Anares kasabası boşaltıldı. Tu'daki kargaşa sürerken de aceleyle hazırlanmış birkaç roket altın madencilerini almak üzere gönderildi. Hepsi dönmeyi seçmedi. Bazıları uğuldayan çölü sevmişti. 20 yıldan fazla bir süre boyunca Dünya Hükümetleri Konseyi'nin Odocu göçmenler için ayırdığı 12 gemi iki gezegen arasında gidip geldi. Ta ki yeni yaşamı seçen 1 milyon kişi kuru boşluğun öte yanından getirilene dek. Sonra liman göçmenlere kapatıldığı ve yalnızca ticaret anlaşmasının belirlediği yük gemilerin açıldı. O zamana kadar Anares kasabasının nüfusu 100 bin kişiye ulaşmıştı. Ve ona yeni toplumun yeni dilinde akıl anlamına gelen Abenay adı verilmişti. Odo'nun kuruluşunu görecek kadar yaşamadığı toplum için yaptığı planlarda merkezsizleştirme önemli bir öğe olmuştu. Uygarlığı kentlerden koparmaya çalışmak gibi bir niyeti yoktu Odo'nun. Bir topluluğun doğal büyüme sınırının gerekli yiyecek ve güç için hemen çevresindeki bölgeye olan bağımlılığında yattığını öne sürmesine karşın bütün toplulukların iletişim ve ulaşım ağlarıyla bağlanmasını, böylelikle malların ve fikirlerin istedikleri her yere gidebilmesini, işlerin yönetiminin kolaylıkla ve hızla yapılabilmesini ve hiçbir topluluğun değişim ve alışverişten uzak kalmamasını sağlamayı amaçlamıştı. Ama ağ yukarıdan aşağıya yönetilmeyecekti. Hiçbir denetim merkezi, hiçbir başkent olmayacaktı. Kendi kendini besleyen, bürokrasi aygıtına ve lider, patron, devlet başkanı olmayı amaçlayan, bireylerin hükmetme güdüsüne hizmet edecek hiçbir kuruluş olmayacaktı. Ama Odo planlarını Uras'ın cömert topraklarını düşünerek hazırlamıştı. Kurak Anares'te topluluklar kaynak aramak için geniş bir alana yayılmak zorundaydı. Yeterli olanın ne olduğu konusundaki anlayışlarını ne kadar kısıtlarlarsa kısıtlasınlar, ancak birkaçı kendi kendine yetebiliyordu. Gerçekten de çok kısıt koymuşlardı kendilerine. Ama altına inmeyecekleri bir sınır vardı. Kent öncesi, teknoloji öncesi kabile yaşamına dönmeyeceklerdi. Anarşizmlerinin, çok ileri bir uygarlığın, karmaşık çeşitlilik içeren bir kültürün, dengeli bir ekonominin ve yüksek bir üretim hızıyla malların çabuk aktarımını sağlayabilecek son derece endüstrileşmiş bir teknolojinin ürünü olduğunu biliyorlardı. Yerleşim birimlerini ayıran uzaklık ne kadar büyük olursa olsun, onlar karmaşık organiklik ilkesine sıkı sıkıya sarıldılar. Önce yolları, sonra evleri yaptılar. Her bölgenin kendine özgü kaynakları ve ürünleri sürekli diğerlerinin kirlerle ince bir denge süreci gözetilerek takas ediliyordu. Yaşamın doğal ve toplumsal ekolojinin temel özelliği olan o çeşitlilik dengesi içinde. Ama teşbih usulünde söylendiği gibi en azından bir sinir düğümü, daha da iyisi bir beyni olmayan sinir sistemi olamazdı. Bir merkez olmalıydı. İşlerin yürümesini, iş bölümünü ve malların dağıtımını eş güdümleyen bilgisayarlarla çoğu iş sendikasının merkezi federatifleri başlangıçtan beri Abenay'daydılar. Başlangıçtan beri göçmenler o kaçınılmaz merkezileşmenin kalıcı bir tehdit olduğunun ve bu tehdide ancak sürekli tetikte olarak karşı konulabileceğinin farkındaydılar. Ey yeni doğmuş anarşi, sonsuz vaat, sonsuz dikkat, dinliyorum, dinliyorum gecede, gece kadar derin beşiğin yanı başında, çocuk iyi mi diye. Pravca'da Tober adını alan Pio Atean bu şiiri göçün 14. yılında yazmıştı. Odacıların yeni dillerini, yeni dünyalarını şiire dönüştürme çabaları katı, kaba ve duygulandırıcıydı. Abenay, Anares'in merkezi ve beyni şimdi orada Zeppelin'in önünde büyük yeşil düzlükteydi. Tarlaların o koyu parlak yeşili başka hiçbir şeyle karıştırılamazdı. Anares'te bulunmayan bir renkti bu. Eski dünya ürünleri yalnızca burada ve Kera Denizi'nin sıcak kıyılarında yetişiyordu. Başka herhangi bir yerde başlıca ürün yer holomu ve soluk elotuydu. Şevek 9 yaşındayken birkaç ay boyunca akşamüstü okul çalışması, geniş ovalar topluluğundaki süs bitkilerinin çocuklar gibi beslenip güneşlenmeleri gereken bu narin tuhaflıkların bakımı olmuştu. Huzur verici ve titizlik isteyen bu işte yaşlı bir adama yardım etmiş, onu sevmiş, bitkileri, toz toprağı ve işi sevmişti. Abenay düzlüğünün rengini görünce yaşlı adamı balık yağı gübresinin kokusunu, küçük çıplak dallardaki ilk tomurcukların rengini, o açık çarpıcı yeşili anımsadı. Zeppelin tarlaların üzerinden geçerken uzakta canlı tarlaların arasında tuz tanecikleri gibi küplere bölünmüş beyaz bir leke gördü. Kentin doğu ucundan gelen bir dizi göz kamaştırıcı parıltı yüzünden bir an gözlerini kapattı ve siyah noktalar görmeye başladı. Abenay'ın arıtma tesisleri için güneş enerjisi sağlayan büyük parabolik aynalardı bunlar. Zeppelin kentin güney ucundaki bir yük deposuna indi. Şevek de dünyadaki en büyük kentin caddelerini gezmeye çıktı. Geniş, temiz caddelerdi bunlar. Gölge yoktu. Çünkü Abenay ekvatorun yalnızca 30 derece kuzeyindeydi. Ve rüzgar türbinlerinin güçlü dar kuleleri dışında bütün yapılar alçaktı. Güneş sert, karanlık, mavi mor bir gökte bembeyaz parlıyordu. Hava açık ve temizdi. Hiç duman veya nem yoktu. Her şeyde bir canlılık vardı. Hatlar keskindi. Her şey açıktı. Her şey ayrı, tek başına duruyordu. Abenay'ı oluşturan öğeler herhangi bir başka odacı topluluktakinden farklı değildi. Yalnızca birkaç katıydı. İlişkiler, işlikler, fabrikalar, kamu evleri, yatakhaneler, öğrenme merkezleri, toplantı salonları, dağıtım merkezleri, depolar, yemekhaneler. En büyük yapılar genellikle açık alanların çevresinde kümelenmiş, bu da kente basit bir hücresel doku kazandırmıştı. Birbiri ardına gelen alt topluluklar veya mahalleler, ağır endüstri ve gıda fabrikaları kentin kıyısına yığılmıştı. Hücre yapısı burada yenileniyordu. Birbiriyle ilişkili endüstri birimleri genellikle belli bir alan veya caddede yan yana yerleşmişlerdi. Şevek'in içinden geçtiği buna benzer ilk bölge bir dizi meydandan oluşan tekstil bölgesiydi. Holum ipliği, işleme fabrikaları, eğirme ve örme imalathaneleri, boyahaneler, kumaş ve giysi dağıtım merkezlerinden oluşuyordu. Her alanın merkezinde yerel endüstriyi gururla sergileyen, boyacının sanatının her türlü rengine boyanmış, flama ve bayraklarla baştan aşağı donanmış direklerden oluşan küçük bir orman vardı. Kentteki yapıların çoğu birbirine çok benziyordu. Taştan veya dökme köpük taşından basit ama sağlamca yapılmışlardı. Bazıları şeveke çok büyük geliyordu. Ama hemen hepsi depremlerin sıklığı yüzünden tek katlıydı. Aynı nedenle camlar küçüktü ve kırılmayan sert bir silikon plastiğinden yapılmıştı. Gerçi küçüktüler ama çok fazla cam vardı. Çünkü gün doğumundan bir saat öncesinden gün batımından bir saat sonrasına dek yapay ışık sağlanıyordu. Dışarıdaki ısı 15 derecenin üzerine çıktığında ısıtma da kesiliyordu. Abenay'da enerji sorunu olması değildi bunun nedeni. Rüzgar türbinleri ve ısınmada kullanılan yer ısı farkı üreteçleri gerekli enerjiyi sağlayabiliyordu. Ama organik ekonomi ilkesi toplumun işleyişi için o kadar temel bir şeydi ki ahlakı ve estetiği etkilememesi düşünülemezdi. Aşırılık dışkıdır diye yazıyordu. O da analojide. Bedende kalan dışkı da zehirdir. Abenay zehirsizdi. Çıplak, parlak bir kent, renkler açık ve keskin, hava temiz, sessizdi. Tuz tanecikleri gibi apaçık görülebilirdiniz her şeyi. Hiçbir şey gizli değildi. Alanlar, sade caddeler, alçak yapılar, duvarsız avlular sürekli bir canlılık ve etkinlikle doluydular. Şevek yürürken sürekli diğer insanların yürüdüğünün, çalıştığının, konuştuğunun, yüzlerin geçtiğinin, seslerin çınladığının, dedikodu yaptığının, şarkı söylediğinin, insanların yaşadığının, bir şeyler yaptığının, hareket halinde olduklarının farkındaydı. İşlik ve fabrikaların ön yüzleri alanlara ya da açık avlulara bakıyordu ve kapıları açıktı. Bir cam atölyesini geçti, bir işçi büyük, erimiş bir camdan balonu, çorbasını karıştıran bir aşçının rahatlığıyla karıştırıyordu. Hemen onun yanında inşaatta kullanılmak üzere taş köpüğü dökülen bir avlu vardı. Takımın ustabaşı olan tozdan bembeyaz iş giysisi içindeki bir iri kadın bir kalıbın dökülmesini yüksek sesle ve akıcı bir dille yönetiyordu. Daha sonra küçük bir tel fabrikası, bir bölge çamaşırhanesi, müzik aletlerinin yapılıp tamir edildiği bir işlik, bölge eşya dağıtım merkezi, bir tiyatro ve bir kiremit imalathanesi geliyordu. Hepsinde süre giden faaliyet büyüleyici ve çoğunlukla da göz önündeydi. Çevrede çocuklar dolaşıyordu. Bazıları büyüklerle birlikte çalışıyor, bir kısmı çamurdan çörekler yapıyor, bir kısmı sokakta oynuyordu. Biri ise öğrenme merkezinin çatısına tünemiş, başını bir kitaba gömmüş oturuyordu. Tel üreticisi dükkanın önünü boyalı tellerden yana yapılmış, neşeli ve süslü sarmaşık şekilleriyle kaplamıştı. Çamaşırhanenin sonuna dek açık kapılarından dışarı taşan buhar ve konuşma gürültüsü sersem ediciydi. Hiçbir kapı kilitli değildi. Çok azı kapalıydı. Hiçbir gizlilik ve hiçbir reklam yoktu. Hepsi oradaydı. Bütün çalışma, kentin bütün yaşamı görmeye ve dokunmaya açık bekliyorlardı. Arada bir de depo caddesinden bir şey yan yatarak ve zil çalarak geliyordu. Tıklım tıklım dolu insanların sahanlıklarından çiçekler gibi dizildikleri bir araçtı bu. Yaşlı kadınlar araç inecekleri durakta yavaşlamayınca küfrü basıyorlar. Bir çocuk ev yapımı üç tekerlekli bisikletiyle delice onu kovalıyor. Kavşaklarda yukarıdaki tellerden etrafa kıvılcımlar saçılıyordu. Sanki caddelerin o sessiz yoğun canlılığı arada bir boşalma noktasına geliyor ve boşluğu bir çatırtı ve ozon kokusuyla aşıyordu. Bunlar Abenay tramvaylarıydı. Onlar geçerken insanın arkalarından seslenesi geliyordu. Depo caddesi beş başka caddenin çimenler ve ağaçlardan oluşan üçgen bir parka da bağlandığı gibi büyük, havadar bir yerde bitiyordu. Anares'teki parkların çoğu toprak veya kumdan oluşan ve içinde biraz çalı, iki üç de ağaç holamı bulunan oyun alanlarıydı. Bu ise değişikti. Şevek boş kaldırımı geçip parka girdi. Park onu çekiyordu. Çünkü onu defalarca resimlerde görmüştü. Yabancı araçları, Uras ağaçlarını yakından görmek, bu kalabalık yaprakların yeşilliğini yaşamak istiyordu. Güneş batıyordu, gök berraktı ve alabildiğine uzanıyor, ufukta mora doğru kararıyordu. İnce atmosferin ötesinde uzayın karanlığı görülüyordu. Ağaçların altına yürüdü, dikkatli ve düşünceliydi. Bu kalabalık yapraklar aşırılık değil mi, değil miydi? Ağaç holumu dikenlerle gayet iyi idare ediyordu. Üstelik onlarda fazlalık da yoktu. Bütün bu cömert yapraklar yalnızca aşırılık ve dışkı değil miydiler? Böyle ağaçlar zengin bir toprak, düzenli sulama ve büyük bir özen olmadan yaşayamazlardı. Savurganlıklarını ve umursamazlıklarını onaylamıyordu. Ağaçların altında aralarında yürüdü. Yabancı çimenler ayağının altında yumuşacıktı. Canlı et üzerinde yürümek gibiydi. Yeniden yola döndü. Ağaçların karanlık kolları başının üzerinde uzanıyor, çok sayıdaki geniş yeşil ellerini üstünde tutuyorlardı. Korkmaya başladı. Kutsanmayı istememesine karşın kutsandığını hissetti. Biraz önünde kararan patikanın ötesinde biri taş bir sıranın üzerine oturmuş bir şeyler okuyordu. Şebek yavaşça ilerledi. Sıraya geldi ve ağaçların altında gri altın sarısı alacakaranlıkta başı kitabına eğilmiş oturan şekle baktı. 50-60 yaşlarında garip giyinmiş, saçı başının arkasında topuz yapılmış bir kadındı. Çenesindeki sol eli ağzının sert ifadesini hemen hemen gizliyordu. Sağ eli kağıtları dizinin üzerinde tutuyordu. Çok ağırdı bu kağıtlar. Üzerlerindeki soğuk el de ağırdı. Işık hızla sönüp gidiyordu. Ama kadın başını kaldırmıyordu. Toplumsal organizmanın müsveddelerini okumaya devam ediyordu. Şevek bir süre daha odaya bakmaya devam etti. Sonra onun yanına sıraya oturdu. Statü diye bir kavramı yoktu. Ayrıca sırada daha çok yer vardı. Yalnızca bir dostluk dürtüsüyle hareket ediyordu. güçlü, hüzünlü şekle baktı. Sonra da ellere, yaşlı bir kadının ellerine. Gölgeler içindeki dallara baktı. Yaşamında ilk defa Odo'nun yüzünü çocukluğundan beri bildiği, fikirleri kendi beynindeki ve tanıdığı herkesin beynindeki en merkezi ve kalıcı şeyler olan Odo'nun hiçbir zaman Anares'e ayak basmadığını, yeşil yapraklı ağaçların gölgesinde, hayal edilemeyecek kentlerde, bilinmeyen dilleri konuşan insanlar arasında bir başka dünyada yaşadığını, orada öldüğünü ve gömüldüğünü fark etti. O da bir yabancı, bir sürgündü. Genç adam alacakaranlıkta heykelin yanında oturuyordu. İkisi de sessizdi. En sonunda havanın karardığını fark ederek kalktı ve yine caddelere vurdu kendini. Merkezi Bilim Enstitüsü'ne nasıl gideceğini sordu. Uzak değildi. Oraya vardığında ışıklar yanalı çok olmamıştı. Girişteki küçük ofiste bir kayıt görevlisi ya da nöbetçi vardı. Kitap okuyordu. Dikkatini çekmek için açık kapıya vurmak zorunda kaldı. "Şevek," dedi. Yabancı biriyle konuşmaya başlarken tutunabileceği bir dal uzatmak için adını söylemek gelenektendi. Uzatılacak başka pek bir dal yoktu. Rütbeler, rütbe yerine geçen terimler, geleneksel saygılı hitap şekilleri yoktu. "Kokvan," diye yanıtladı kadın. "Sen dün gelmeyecek miydin?" Yük zeplini tarifesi değişti. "Yurtlardan birinde boş bir yatak var mı?" 46 numara boş. Avlunun öte yanında soldaki yapı. "Sana Sabul'dan bir not var. Sabah vizik ofisinde onu görmeni istiyor." "Teşekkürler," dedi Şevek. Sonra eşyalarını kışlık bir palto ve bir çift yedek botu sallayarak geniş asfaltlanmış avluyu geçti. Dörtgen avlunun dört bir yanındaki odaların ışıkları yanıyordu. Sessizlikte bir mırıldanma vardı. İnsanların varlığı hissediliyordu. Kent gecesinin açık, keskin havasında bir şey kıpırdıyordu. Bir çatışma duygusu, bir vaat. Akşam yemeği saati geçmemişti. Dönüp enstitü yemekhanesinde sonradan gelen birine ayıracak fazla yemek olup olmadığına bakmaya karar verdi. Adının zaten günlük listeye eklendiğini gördü. Yemek de harikaydı. Tatlı bile vardı. Konserve meyve kompostosu. Şevek tatlıları seviyordu. Son yemek yiyenlerden biri olduğu için epeyce meyve kalmıştı. Bir tabak daha aldı. Yemeğini tek başına küçük bir masada yiyordu. Yakındaki daha büyük masalarda kümelenmiş genç insanlar yemeklerini bitirmiş sohbet ediyorlardı. Argon'un düşük ısılardaki davranış özellikleri, bir kimya öğretmeninin bir konferanstaki davranışı ve zamanın varsayılan eğimleri üzerine tartışmalar duydu. Birkaç kişi ona baktı ama küçük topluluklardaki insanların yaptığı gibi gelip onunla konuşmadılar. Bakışları düşmanca değildi. Belki biraz meydan okur gibiydi. 46 numaralı odayı bir kamu konutunda kapıları kapalı uzun bir koridorda buldu. Anlaşılan hepsi tek kişilik odalardı. Kayıt görevlisinin kendisini niye buraya gönderdiğini merak etti. 2 yaşından beri hep yatakhanelerde 4 ila 10 kişilik odalarda yaşamıştı. 46 numaranın kapısını çaldı. Sessizlik, kapıyı açtı. Oda küçük ve tek kişilikti. Boştu. Koridordan gelen ışıkla hafifçe aydınlatılıyordu. Lambayı yaktı. 2 iskemle, bir masa, epeyce kullanılmış bir hesap cetveli, birkaç kitap ve yatağın üstünde düzenlice katlanmış el örgüsü, kavun içi bir battaniye. Burada başka biri yaşıyordu. Kayıt görevlisi bir hata yapmış olmalıydı. Dışarı çıkıp kapıyı kapattı. Lambayı söndürmek için kapıyı yeniden açtı. Masada lambanın altında bir parça kağıda karalanmış bir not vardı. Şevek, Fizik Ofisi, sabah 2.41.154, Sabul. Paltosunu bir iskemleye astı, botlarını yere koydu. Bir süre durup kitapların yeşil kaplı kaplarında yaşam çemberi basılmış standart fizik ve matematik referans kitaplarının başlıklarını inceledi. Paltosunu dolaba astı, botlarını ortadan kaldırdı. Dolabın perdesini dikkatle çekti. Odayı kapıya kadar adımladı. 4 adım. Orada bir an daha ne yapacağını bilmeden durdu. Sonra yaşamı boyunca ilk defa kendi odasının kapısını kapattı. Sabul 40 yaşlarında ufak tefek, tıknaz, düzensiz bir adamdı. Yüzündeki kıllar genelde rastlandığından daha koyu, renkli ve sertti. Çenesine doğru düzenli bir sakala dönüşüyordu. Kalın, kışlık bir tünik giyiyordu. Görüntüsünden geçen kıştan beri onu giydiği anlaşılıyordu. Kol yenleri kirden kararmıştı. Davranışları acele ve isteksizceydi. Kopuk kopuk konuşuyordu. Tıpkı kağıt parçalarına karaladığı gibi. Homurdanıyordu. "İyi hoca öğrenmelisin," diye homurdandı Çeveke. "İyi hoca öğrenmek mi?" "İyi hoca öğren," dedim. "Neden?" "Uras fiziği okuyabilmen için. Atro, To, Baisk, bu adamları. Kimse onları Pravca'ya çevirmedi. Çevireceği de yok. Anares de belki 6 kişi anlayabilir onu herhangi bir dilde. İyi hocayı nasıl öğrenebilirim? Dil bilgisi ve bir sözlükle. Şevek sabırlıydı. Nerede bulabilirim bunları? Burada, diye homurdandı Sabul. Küçük yeşil kaplı kitapların dağınık durduğu rafları karıştırmaya başladım. Hareketleri sert ve rahatsız ediciydi. Alt raflardan birinde 2 kalın cildsiz kitap buldu ve masanın üzerine attı. Altro'yu iyi hocadan okuyacak düzeye gelince bana haber ver. O zamana kadar seninle yapacak işim yok. Bu Uraslılar nasıl bir matematik kullanıyorlar? Senin anlayamayacağın bir şey değil. Burada zaman topolojisi üzerinde çalışan kimse var mı? Evet, Turet var. Ona danışabilirsin. Dersine girmene gerek yok. Gvarab'ın derslerine girmek istiyorum. Neden? Frekans ve devir üstüne çalışmaları. Sabul oturdu, sonra yine kalktı. Yerinde duramıyordu, çekilmiyordu bu doğrusu. Yerinde duramıyordu ama yine de katıydı. Ağaç testeresi gibi bir adamdı. Zaman harcama, ardışıklık kuramında o yaşlı kadından çok ileridesin. Yumurtladığı diğer fikirler ise 5 para etmez. Eş zamanlılık ilkeleriyle ilgileniyorum. Eş zamanlılık mı? Mitis sana orada ne gibi çıkarcı saçmalıklar öğretti. Fizikçi dik dik bakıyordu. Alnındaki damarlar sert, kısa saçlarının altında şişip duruyordu. Ben de aynı konuda bir ortak çalışma dersi ayarladım. Büyü artık, büyü. Büyüme zamanı geldi. Şimdi buradasın. Burada fizik üzerine çalışıyoruz. Din üzerine değil. Gizemciliği bırak ve büyü. İyi hocayı ne kadar zamanda öğrenebilirsin? Pravca'yı öğrenmek birkaç yılımı aldı, dedi Şevek. Sabul bu küçük alayı anlamamıştı. Ben 10 dekkatta öğrendim. Tonun girişini okuyacak kadar. Hay aksi, üzerinde çalışacak bir metne gereksinimim var. Pekala, o olabilir. Burada 1 dakika. Taşmaya yüz tutmuş bir çekmeceyi karıştırdı ve sonunda garip mavi kaplı, üzerinde yaşam çemberi olmayan bir kitap çıkardı. Başlık altın sarısı harflerle yazılmıştı ve Poilea Afeutae gibi anlamsız bir şeydi. Bazı harflerin şekilleri de yabancıydı. Şevek kitaba baktı. Sabuldan aldı ama açmadı. Onu tutuyordu. Görmek istediği şeyi, yabancı nesneyi, başka bir dünyadan gelen mesajı. Palat'ın kendisine gösterdiği kitabı, sayılar kitabını anımsadı. Onu okuyabildiğin zaman gel, diye homurdandı Sabul. Şevek gitmek üzere döndü. Sabul'un homurtusu yükseldi. O kitapları kimseye verme. Onlar genel kullanım için değil. Genç adam durakladı, geri döndü. Bir an sonra sakin, biraz da çekingen bir sesle, "Anlamadım," dedi. "Başka kimsenin onları okumasına izin verme." Şevek yanıt vermedi. Sabul yine ayağa kalkıp ona yaklaştı. "Dinle, şimdi sen Merkezi Bilim Enstitüsü'nün ve Fizik Sendikası'nın bir üyesisin. Benimle çalışıyorsun. Anlıyor musun bunu? Ayrıcalık sorumluluktur. Doğru mu?" "Paylaşmamam gereken bilgiler edineceğim," dedi Şevek. Kısa bir duraklamadan sonra cümleyi mantıksal bir önermeymiş gibi söylemişti. "Sokakta bir paket patlayıcıyı bulsan onları önüne gelen her çocukla paylaşır mıydın? O kitaplar birer patlayıcı. Şimdi beni anlıyor musun?" "Evet, iyi o zaman." Sabul arkasını döndü. Belirli bir öfkeyle değil, alışkanlık haline gelmiş bir öfkeyle kaşlarını çatmıştı. Şevek elindeki dinamit lokumlarını dikkatle, tiksintiyle ve insanı yiyip bitiren bir merakla taşıyarak dışarı çıktı. İyi hoca öğrenmek üzere çalışmaya koyuldu. Sabul'un uyarısı üzerine biraz da aklına yattığından 46 numaralı odada yalnız çalışmaya başladı. Çocukluğundan beri birçok bakımdan başkalarından farklı olduğunu biliyordu. Bir çocuk için böyle bir farklılığın bilinci çok acı vericidir. Çünkü henüz bir şey yapmamış ve bir şey yapacak durumda olmadığından bunu mazur gösteremez. Kendi açılarından farklı olan büyüklerin varlığı böyle bir çocuğun tek güven kaynağıdır. Şevek ise buna sahip değildi. Babası gerçekten son derece güvenilir ve şefkatliydi. Şevek ne olduysa ve ne yaptıysa Palat onaylamış ve sadık kalmıştı. Ama Palat'ta bu farklılık belası yoktu. O başkaları gibiydi. Topluluk yaşamının çok kolay geldiği bütün o diğerleri gibi. Şevek'i seviyordu ama özgürlüğünün ne olduğunu, bunu aşabilen tek şey olan o herkesin yalnızlığına saygı gösterme duygusunun ne olduğunu gösteremezdi ona. Bu yüzden Şevek komün yaşantısının günlük olağan ilişki ve karşılaşmalarıyla ve birkaç arkadaşın dostluğuyla dengelenen içe dönük bir yalnızlığa alışıktı. Abenay'da hiç arkadaşı yoktu. Yatakhanede kalmadığı için de hiç arkadaş edinmedi. Daha 20 yaşındayken dışa dönük olmayacak kadar kendi karakteriyle aklının garipliklerinin bilincindeydi. İçine kapanık ve uzaklarda gibiydi. Sınıf arkadaşları da uzaklığının gerçek olduğunu sezip çoğunlukla ona yaklaşmaya çalışmıyorlardı. Odasındaki dokunulmazlık kısa zamanda onun için vazgeçilmez olmuştu. Tam bağımsızlığını sonuna kadar tadıyordu. Odasından ancak yemekhanede kahvaltı etmek, akşam yemeği yemek, bir de jimnastiğe alışkın kaslarını yumuşatmak için caddelerde kısa bir günlük gezinti yapmak amacıyla çıkıyordu. Sonra 46 numaralı odaya ve İyi Hoca dil bilgisine geri dönüyordu. Bir iki dekkatta bir 10. gün topluluk çalışma görevine çağrılıyordu. Ama birlikte çalıştığı insanlar küçük bir toplulukta olduğu gibi yakın tanıdıklar değil, yabancılardı. Bu yüzden bu bedensel çalışma günleri yalnızlığına veya iyi hocadaki ilerlemesine psikolojik bir engel oluşturmuyordu. Karmaşık, mantıksız ve çeşitli kalıplardan oluşan dil bilgisi ona zevk veriyordu. Temel kelimeleri öğrendikten sonra hızlı öğreniyordu. Çünkü ne okuduğunu biliyordu. Alanı ve terimleri tanıyordu. Takıldığı zaman da ya kendi içgüdüsü ya da matematiksel bir denklem nereye vardığını gösteriyordu. Her zaman daha önce vardığı yerler olmuyordu bunlar. Tuğ'un zaman fiziğine girişini yeni başlayanlar için bir el kitabı sayılmazdı. Kitabın yarısına geldiğinde Şevek artık iyi hoca okumuyordu, fizik okuyordu. Sabul'un ona neden her şeyden önce Uras fiziğini okuttuğunu da anlıyordu. Anares'te son 20-30 yıldan beri yapılan her şeyin çok ilerisindeydiler. Sabul'un ardışıklık üzerine çalışmalarındaki en parlak buluşlar çoğunlukla iyi hocadan kaynak gösterilmeden yapılan çevirilerdi. Sabul'un ona sadaka gibi verdiği diğer kitapları çağdaş Uras fiziğinin önde gelen örneklerini bir çırpıda okudu. Yaşamı gittikçe daha kapalılaşıyordu. Öğrenci sendikasında etkin değildi. Uyuşuk Fizik Federasyonu dışındaki hiçbir sendika veya federatif toplantısına da katılmıyordu. Hem toplumsal eylem hem de toplumsallığın araçları olan böyle grupların toplantıları herhangi bir küçük toplulukta yaşamın iskeletini oluştururlardı. Oysa burada, kentte çok daha önemsiz görünüyorlardı. Herhangi biri onlar için gerekli değildi. Her zaman işleri yürütmeye hazır hem de yeterince iyi yürütecek başkaları vardı. Şevek 10. gün görevliyle konutundaki ve laboratuvardaki olağan temizlik işleri dışındaki zamanın tümüyle kendine ayırabiliyordu. Sık sık jimnastiği, arada bir de yemeği ihmal ediyordu. Ama izlediği derslerden birini, Gvarab'ın frekans ve devir üzerine çalışma grubunu hiç kaçırmıyordu. Gvarab sık sık konudan konuya atlayacak ve anlaşılmaz şeyler anlatacak kadar yaşlıydı. Derslerine devam az ve düzensizdi. Kısa zamanda büyük kulaklı, zayıf oğlanın tek sürekli dinleyicisi olduğunu fark etti. Dersi onun için anlatmaya başladı. Oğlanın parlak, sabit, zeki gözleri kendininkilerle karşılaştı. Onu sakinleştirdi, uyandırdı. O da canlandı. Yitirdiği görüyü yeniden kazandı. Uçmaya başladı. Odadaki diğer öğrenciler kafaları karışmış veya şaşırmış, hatta eğer korkacak kadar akılları varsa biraz korkmuş bir halde ona baka kaldılar. Gvarab birçok insanın görebileceğinden çok daha geniş bir evren görüyordu. Bu da kafalarını karıştırıyordu. Parlak gözlü çocuk onu gözünü kırpmadan izliyordu. Gvarab onun gözünde kendi coşkusunu görüyordu. Sunduğu, bir ömür boyunca sunduğu, şimdiye kadar kimsenin onunla paylaşmadığı şeyi o alıyor, paylaşıyordu. Onun kardeşiydi. 50 yıllık bir boşluktan kopup gelen kurtuluşuydu. Bazen fizik ofisinde veya yemekhanede karşılaştıklarında doğrudan doğruya fizik hakkında konuşmaya başlıyordu. Ama başka zamanlarda Gvarab'ın enerjisi bunun için yetersiz kalıyordu. O zaman söyleyecek pek fazla şey bulamıyorlardı. Çünkü yaşlı kadında en az genç adam kadar utangaçtı. "Yeterince yemiyorsun," diyordu ona. O da gülümsüyor ve kulaklarına kadar kızarıyordu. İkisi de söyleyecek başka şey bulamıyorlardı. Enstitüdeki 6 ayının sonunda Şevek Sabula, Atro'nun sonsuz ardışıklık hipotezinin eleştirisi adlı 3 sayfalık bir tez verdi. Sabul bir dekat sonra tezi geri verdi ve iyi hocaya çevir diye homurdandı. "Zaten çoğunu iyi hoca yazdım," dedi Şevek. "Çünkü Atro'nun terminolojisini kullanıyordum. Orijinalinden kopya ederim. Niçin? Niçin mi? O Allah'ın cezası çıkarcı Atro'nun okuyabilmesi için. Gelecek dekadın peşinde, beşinde bir gemi var." Gemi mi? Uras'tan gelen bir yük gemisi. Böylece Şevek ayrı bırakılmış dünyalar arasında petrol ve cıva dışındaki başka şeylerin de gidip geldiğini keşfetti. Yalnızca kitaplar, okuduklarına benzer kitaplar değil, mektuplar da vardı. Mektuplar, mülkiyetçilere gücün eşitsiz dağılımının temel alan hükümetlerin tebaasına, devlet aygıtının öğeleri olmayı seçtikleri için kaçınılmaz olarak başkalarını sömüren ve başkalarınca sömürülen kişilere giden mektuplar. Bu tür insanlar gerçekten özgür insanlarla saldırgan olmayan gönüllü bir fikir alışverişinde bulunuyorlar mıydı? Gerçekten eşitliği kabul edip entelektüel dayanışmaya katılabilirler miydi? Yoksa yalnızca hükmetmeye, güçlerini ilan etmeye, sahip olmaya mı çalışıyorlardı? Bir mülkiyetçiyle gerçekten mektuplaşma düşüncesi onu dehşete düşürdü. Ama bunu öğrenmek ilginç olabilirdi. Abenay'daki ilk 6 ayında onu buna benzer ve o kadar çok keşfe zorlamışlardı ki çok saf olduğunu, belki de hala öyle kaldığını kabul etmek zorunda kaldı. Akıllı, genç bir adamın kolay kolay kabullenemeyeceği bir şey. Bu keşiflerin ilki ve hala en zor kabul edineni iyi hoca öğrenmek ama bilgisini kendine saklamak zorunda olmasıydı. Onun için o kadar yeni ve ahlak açısından o kadar kafa karıştırıcıydı ki hala karar verememişti. Görünürde bilgisini paylaşmamakla kimseye zarar vermiyordu. Öte yandan onların Şevek'i iyi hoca bildiğinden ve kendilerinin de öğrenebileceğinden haberdar olmaları ne gibi bir zarar verebilirdi? Kuşkusuz özgürlük gizlilikten çok açıklıkta yatıyordu. Özgürlük içinde her zaman riske girmeye değerdi. Riskin ne olduğunu da göremiyordu zaten. Bir keresinde Sabul'un yeni Uras fiziğini özel olarak saklamak istediğini, ona bir mal, Anares'teki meslek taşları üzerinde bir güç kaynağı olarak sahip olmak istediğini düşünmüştü. Ama bu fikir Şevek'in düşünme alışkanlıklarına o kadar ters düşüyordu ki beyninde açıkça oluşturmakta güçlük çekiyordu. Fikir berraklaşınca da iğrenerek gerçekten iğrenç bir düşünce gibi anında bastırdı bunu. Sonra özel odada bir başka ahlaki diken olarak önünde duruyordu. Çocukken özel bir odada uyumak başkalarının hoşgörü gösteremeyecekleri kadar çok rahatsız ettiğinizi gösterirdi. Bencillik de etmişsiniz demekti. Yalnızlık gözden düşmeyle eş anlamlıydı. Erişkinler için özel odaların tek anlamı cinseldi. Her kamu konutunda birkaç özel oda vardı. Cinsel ilişkide bulunmak isteyen bir çift bu odalardan birini bir geceliğine, bir dekat boyunca ya da istediği kadar kullanabilirdi. Eşliğe başlayan bir çift ise iki kişilik bir odaya geçerdi. İki kişilik odaların bulunmadığı küçük kentlerde genellikle konutun ucuna bir oda eklenirdi. Böylece eşler katarı adı verilen uzun, alçak, dağınık yapılar oda oda yaratılabilirdi. Cinsel eşleşme dışında yatakhanelerde yatmamak için hiçbir neden yoktu. İnsan küçük veya büyük bir yatakhane seçebilir, oda arkadaşlarını sevmezse başka bir yatakhaneye geçebilirdi. Herkes çalışması için gerekli işlik laboratuvar, stüdyo, ambar veya ofisi bulabiliyordu. İnsan banyoda istediği kadar yalnız veya başkalarıyla kalabilirdi. Cinsel gizlilik özgürce elde edilebilen ve toplumsal olarak da beklenen bir şeydi. Bunun ötesinde gizlilik işlevsel değildi. Fazlalık ve israftı. Anares ekonomisi tek tek ev ve katların yapılmasını, bakımını, ısıtılmasını ve ışıklandırılmasını kaldıramazdı. Doğası gereği gerçekten yalnızlığı seven bir toplumdan uzaklaşıp kendi başının çaresine bakmak zorundaydı. Bunu yapmakta tümüyle özgürdü. İstediği bir yerde kendine bir ev yapabilirdi. Ancak eğer ev iyi bir manzarayı veya verimli bir toprağı bozarsa komşularından başka bir yere taşınması için büyük baskı gelirdi. Daha eskice Anares topluluklarının kıyılarında toplumsal bir türün üyeleri değillermiş gibi davranan birçok yalnız yaşayan kişi vardı. Ama insan dayanışmasının ayrıcalık ve zorunluluğunu seçenler için yalnızlık sadece bir işlevi olduğu zaman değerliydi. O yüzden Şevek'in özel bir odaya konulmaya ilk tepkisi yarı hoşnutsuzluk, yarı utanç olmuştu. Onu neden buraya tıkmışlardı? Kısa zamanda nedenini buldu. Onun yaptığı türdeki çalışmalar için biçilmiş kaftandı bu. Eğer gece yarısı aklına bir şey gelirse ışığı açıp aklına geçeni kağıda geçirebilirdi. Gün ağarırken gelirse kalkmakta olan 4-5 oda arkadaşının konuşmalarıyla kafasından silinip gitmezdi. Hiç gelmezse ve bütün gününü masasında oturup pencereden dışarıyı seyrederek geçirirse de niye tembellik ettiğini merak edecek kimse yoktu. Yalnızlık cinsellik için ne kadar istenecek bir şeyse fizik için de o kadar istenecek bir şeydi. Ama her şeye rağmen ille de gerekli miydi? Enstitü yemekhanesinde akşam yemeğinden sonra her zaman tatlı vardı. Şevek tatlıyı çok seviyor, fazla olduğu zaman da alıyordu. Vicdanı, organik toplumsal vicdanıysa hazımsızlık çekiyordu. Abenay'dan mutlaka kadar her yerdeki yemekhanelerde herkes aynı şeyi paylaşmıyor muydu? Ona hep böyle söylenmiş, hep öyle olduğunu görmüştü. Doğal olarak yerel farklılıklar vardı, bölgesel özellikler, kısıntılar, fazlalar, Proje kampları gibi durumlarda geçici önlemler, kötü aşçılar, iyi aşçılar aslında değişmeyen bir çerçevede sonsuz farklı durum vardı. Ama malzemesiz tatlı yapacak kadar usta bir aşçı yoktu. Birçok yemekhanede her dekatta bir iki kez tatlı verilirdi. Burada her gece veriliyordu. Neden? Merkezi Bilim Enstitüsü'nün üyeleri diğer insanlardan daha mı iyiydi? Şevek bu soruları kimseye sormadı. Toplumsal vicdan, başkalarının görüşleri, çoğu ana neslinin davranışını yönlendiren en büyük ahlaki güçtü. Ama onda çoğunkinden daha az güçlüydü. Bu yüzden sorunlarının çoğu başka insanların anlamadığı, kendi kendine sessizce çözmeye çalıştığı türdendi. Kendisi için bazı yönlerden zaman fiziği sorunlarından çok daha zor olan bu sorunları da böyle halletti. Kimsenin düşüncesini sormadı. Yemekhanede tatlı yemekten vazgeçti. Ancak bir yemek yatakhaneye taşınmadı. Ahlaki rahatsızlığı pratik rahatlıkla karşılaştırdı ve ikincisini daha önemli buldu. Özel odada daha iyi çalışıyordu. İş yapmaya değerdi ve o da iyi yapıyordu. Toplumu için merkezi bir işlevi vardı. Sorumluluk, ayrıcalığı haklılaştırıyordu. Böylece çalışmaya devam etti. Kilo kaybetti. Dünya üzerinde uçar gibi yürüyordu. Fiziksel çalışma eksikliği, iş çeşitliliği eksikliği, toplumsal ve cinsel ilişki eksikliği, bunların hiçbiri ona eksiklikmiş gibi gelmiyor, özgürlük gibi geliyordu. O özgür bir insandı. İstediği şeyi, istediği zaman, istediği kadar yapabiliyordu. Yapıyordu da, çalışıyordu. Çalışıyor, oynuyordu. Tutarlı bir eş zamanlılık kuramına doğru giden bir dizi hipotez için notlar karalıyordu. Ama bu çok önemsiz bir amaç gibi görünmeye başladı. Çok daha büyük bir amaç vardı. Eğer ulaşılabilirse birleşik bir zaman kuramı. Kendini büyük, açık bir alanın ortasında bir odaya kapatılmış hissediyordu. Alan çevresini sarmıştı. Dışarı bir yol, açık bir yol bulabilseydi. Sezgisi bir saplantı haline dönüşmüştü. O sonbahar ve kış boyunca uyku alışkanlığını gittikçe daha da azaltmıştı. Gece 1-2 saat ve gün boyunca 1-2 saat daha onun için yeterliydi. Bu tür şekerlemeler daha önceki derin uykuları gibi değildi. Sanki başka bir düzeyde uyanmaktı. Düşlerle o kadar doluydu ki canlı düşler görüyordu. Düşler çalışmasının bir parçasıydı. Zamanın kaynağına doğru yukarı akan bir ırmak gibi kendi üstüne katlandığını görüyordu. İki anın eş zamanlılığını iki elinde tutuyordu. Ellerini ayırdığında iki anın bölünen sabun köpükleri gibi ayrıldıklarını görerek gülümsedi. Tam olarak uyanmadan kalkıp günlerden beri ondan kaçıp duran matematik formülünü karaladı. Uzayın merkezdeki bir boşluğa doğru yaklaşıp duran çöken bir küre gibi üzerine doğru büzüldüğünü, yaklaştığını gördü ve boğazında bir imdat çığlığı tıkanmış sessizce kendi sonsuz boşluğunun bilgisinden kaçmaya çalışarak uyandı. Kışın sonlarına doğru soğuk bir akşamüstü kütüphaneden eve dönerken posta kutusunda kendine bir mektup olup olmadığına bakmak için fizik ofisine uğradı. Kuzeybatışı Bölge Enstitüsü'ndeki arkadaşlarına hiç yazmadığından mektup beklemesi için de bir neden yoktu. Ama birkaç gündür kendini pek iyi hissetmiyordu. En iyi hipotezlerinin yanlış olduğunu kendi kendine göstererek 6 aylık zorlu bir çalışmadan sonra başladığı noktaya geri dönmüştü. Faz modeli kullanışlı olmayacak kadar bulanıktı. Boğaz ağrıyordu. Tanıdığı birinden bir mektup almayı ya da en azından fizik ofisinde merhaba diyecek birini bulmayı diliyordu. Ama Sabul'dan başka kimse yoktu. Bak buraya, Şevek. Yaşlı adamın uzattığı kitaba baktığı ince bir kitap, yeşil ciltli kapağında yaşam çemberi alıp başlık sayfasına baktı. Atro'nun sonsuz ardışıklık hipotezinin eleştirisi, kendi makalesi, Atro'nun onayı, savunması ve Şevek'in yanıtından oluşuyordu. Pravca'ya çevrilmiş ya da yeniden çevrilmişti ve Abenay'daki Üde matbaalarında basılmıştı. İki yazar adı vardı, Sabul, Şevek. Sabul kafasını Şevek'in elindeki kopyaya uzattı ve şeytanca seyretti. Hırıltılı bir kıkırdamayla gülmeye başladı. Atro'nun işini bitirdik, işini bitirdik o kahrolası çıkarcının. Şimdi çocuksu belirsizlikten bahsetsinler bakalım. Sabul kuramsal çalışmalarından odocu dogmanın her türlü düşünce alanına bulaştırdığı taşralılık ve çocuksu belirsizlikle malul diye bahseden Yeovil Üniversitesi yayını fizik dergisine 10 yıllık bir nefret besliyordu. Şimdi kimin taşralı olduğunu görecekler diye dedi sırıtarak. Bir yıllık tanışıklığı boyunca Şevek onun güldüğünü hiç görmemişti. Şevek odanın öbür ucuna gidip oturdu. Bunu yapmak için masalardan birinin üstündeki kağıt yığınını indirmesi gerekmişti. Fizik ofisi doğal olarak ortaklaşa kullanıyordu. Ama Sabul iki odadan bu arkadakini hep kullandığı malzemelerle dolu bırakıyordu. Böylece hiçbir zaman başkasına yer yokmuş gibi görünüyordu. Şevek hala elinde tuttuğu kitaba sonra da pencereden dışarı baktı. Kendini çok kötü hissediyor ve çok kötü görünüyordu. Çok da gergindi. Ama Sabul'a karşı hiçbir zaman tanımak istediği başka kişilere olduğu gibi utangaç veya çekingen değildi. Kitabı çevirdiğini bilmiyordum, dedi. Çevirdim, düzelttim. Bazı kaba noktaları yonttum. Senin eksik bıraktığın dönüşümleri tamamladım. Buna benzer şeyler yaptım. Birkaç dekatlık çalışma. Gurur duymalısın. Bitmiş kitabın temelini büyük ölçüde senin fikirlerin oluşturuyor. Kitap tümüyle Şevek ve Atro'nun fikirlerinden oluşuyordu. Evet, dedi Şevek, ellerine baktığı arkasından, bu dönem geri çevrilebilirlik üstüne yazdığı makaleyi yayımlanmak istiyorum. Atro'ya ulaşmalı. Onun ilgisini çeker. Hala nedenselliğe takılıp kalmış. Yayımlamak mı? Nerede? İyi hocayı kastettim. Uras'ta. Atro'ya gönder. Bu sonuncusunu gibi. O da oradaki dergilerden birinde yayımlar. Onlara burada basılmayan bir çalışmayı yollayamazsın. Ama bu makaleyi yolladık. Bunun hepsi benim çürütmem dışında. Eon dergisinde yayımlandı. Burada yayımlanmadan önce. Ona engel olamazdım. Ama bunu bastırmak için neden acele ettiğimi sanıyorsun? Üde'deki herkesin Uras'takilerle böyle fikir alışverişinde bulunmamızdan hoşlandığını mı sanıyorsun? Savunma o gemilerle burada gönderilen her sözcüğün Üde'nin onayladığı bir uzmanca denetlemesinde ısrar ediyor. Üstüne üstlük Uras'a açılan bu hattı kullanamayan taşralı fizikçilerin bizim onu kullanmamızdan rahatsız olmadıklarını mı sanıyorsun? Kıskanmadıklarını mı sanıyorsun? Pusuya yatan yanlış bir hamle yapmamızı bekleyen insanlar var. Eğer bir kere yakalanırsak Uras yük gemilerinde o mektup yerimizi yitiririz. Şimdi her şeyi anlıyor musun? Peki enstitü o yeri başlangıçta nasıl elde etti? 10 yıl önce Pegvur'un Üde'ye seçilmesiyle. Pegvur orta karar bir fizikçiydi. O yeri korumak için adımlarını çok dikkatli attım o zamandan beri, anlıyor musun? Şevek başıyla onayladı. Her neyse, Atro şu senin zımbırtını okumak istemiyor. O makaleye göz atıp sana geri verdiğimden bu yana birkaç dekat oluyor. Gıvarab'ın takılıp kaldığı gerici kuramlara zaman harcamaktan ne zaman vazgeçeceksin? Onun bütün yaşamını bunlara harcadığını görmüyor musun? Eğer bunu sürdürürsen kendini aptal yerine koymuş olursun. Doğal olarak bu senin engellenemez hakkın. Ama beni aptal durumuna düşürmeyeceksin. O zaman makaleyi burada Pravca yayımlatmak için başvurmama ne dersin? Zaman kaybı. Şevek bunu da hafifçe başını sallayarak karşıladı. Ayağa kalktı, uzun boylu ve yapılıydı. Düşüncelere dalmış öylece durdu. Kış güneşi şimdi geriye çekilerek örülmüş saçında ve durgun yüzünde parlıyordu. Masaya gelip yeni kitaplardan oluşan küçük yığınından bir kitap aldı. Bunlardan birini Mitis'e göndermek isterdim, dedi. İstediğin kadar al, dinle. Eğer ne yaptığını benden daha iyi bildiğine inanıyorsan o makaleyi basına ver. İzne gereksinimin yok. Biliyorsun ki herhangi bir hiyerarşimiz yok. Sana engel olamam. Yapabileceğim en fazla şey öğüt vermek olabilir. Sen basın sendikasının fizik makaleleri danışmanısın, dedi Şevek. Boşuna kimsenin zamanını harcamamak için önce sana sorayım demiştim. Nezaketi uzlaşma içermiyordu. Hükmetme yarışına girmediği için ona hükmetmek mümkün değildi. Zaman harcamamak mı? Ne demek istiyorsun? Diye homurdandı Sabul. Ama o da bir odacıydı. Kendi ikiyüzlülüğü ona fiziksel işkence çektiriyormuş gibi kıvrandı. Kafasını Şevek'ten öteye çevirdi, sırtını döndü ve öfkeli boğuk bir sesle "Pekala," dedi. "O lanet şeyi yayımla. O konuda tavsiyede bulunmayacağımı bildireceğim. Gravapa danışmanlarını söyleyeceğim. Eş zamanlılık uzmanı o, ben değilim. Gizemci budala, dev bir arp teline benzeyen, salınarak varlıkla yokluk arasında gidip gelen evren. Bu arada hangi notayı çalıyor acaba? Sayısal armonilerden bölümler halin herhalde. Gerçek şu ki Üde'ye ya da basına entelektüel pislik konusunda danışmanlık etmeye yeterli. Daha da doğrusu istekli değilim. Senin için yaptığım çalışma, dedi Şevek. Gıvarab'ın eş zamanlılık üzerine fikirlerini izleyerek yaptığım çalışmaların bir parçası. Birini istiyorsan diğerine de razı olmalısın. Ürün en iyi pisliktir, pislikte yetişir deriz biz kuzey batışında. Bir an durdu, sonra Sabul'dan sözlü bir yanıt alamayınca veda edip ayrıldı. Bir savaş kazandığını biliyordu, hem de kolayca, görünürde şiddet kullanmadan, ama şiddete yol açmıştı. Mitis'in çok önceden gördüğü gibi o, Sabul'un adamıydı. Sabul, işlev gören bir fizikçi olma niteliğini yıllar önce yitirmişti. Büyük ününü başka beyinlerden alıp el koyduğu fikirlere borçluydu. Şevek düşünecek, Sabul üne sahip olacaktı. Bu kuşkusuz ahlakça hoş görülemez bir durumdu ve Şevek kıyameti koparıp her şeyden vazgeçebilirdi. Ama bunu yapmayacaktı. Sabul'a gereksinimi vardı. Yazdıklarını yayımlamak, onları anlayabilecek kişilere, Uraslı fizikçilere göndermek istiyordu. Onların fikirlerine, eleştirilerine ve ortak çalışmaya gereksinimi vardı. Bu yüzden o ve Sabul pazarlık etmişlerdi. Çıkarcılar gibi bir savaş değil, bir satış olmuştu. Sen bana bunu ver, ben de sana şunu. Beni reddedersen ben de seni reddederim. Anlaştık mı? Anlaştık. Toplumun varlığı gibi Şevek'in mesleği de temel, açıkça kabul edilmeyen bir kar anlaşmasının sürmesine bağlıydı. Karşılıklı bir yardım ve dayanışma ilişkisi değil, sömürüye dayalı bir ilişki. Organik değil, mekanik bir ilişki. Temel işlevsizliklerden gerçek bir işlev doğabilir miydi? Ama tek istediğim işimi yapmak diye düşünüyordu Şevek. Gri, rüzgarlı akşam üstünde yoldan konut avlusuna yürürken. Görevim bu. Coşkum, tüm yaşamımın tek amacı. Birlikte çalışmak zorunda olduğum adam yarışmacı, hükmetme meraklısı, çıkarcı. Ama ben bunu değiştiremem. Eğer çalışmak istiyorsam onunla çalışmalıyım. Mitis'i ve onun uyarısını düşündü. Kuzeybatışı Enstitüsü'nü ve ayrılmasından önceki gece verilen partiyi düşündü. Şimdi çok eskiden olmuş gibi geliyordu bütün bunlar ona. Öylesine çocuksu bir huzur ve güven içinde geliyordu ki nostaljisi tutup ağlayabilirdi. Yaşam bilimleri binasının verandasının altından geçerken bir kız yan gözle ona baktı. Şevek de onun o kıza benzediğini düşündü. Adı neydi? Kısa saçlı olanı. Hani parti gecesi çok fazla kızarmış gören çörek yiyen kız. Durup geri döndü ama kız köşede kaybolmuştu. Her neyse, zaten saçı uzundu. Gitti bitti, her şey bitti. Verandanın sığınağından rüzgara çıktı. Rüzgarla hafif ince bir yağmur çiseliyordu. Yağmur yağsa bile çok hafif oluyordu. Kurak bir dünyaydı burası. Kurak, soluk, düşman. Düşman, dedi Şevek yüksek sesle ve iyo diliyle. Bu dili konuşurlarken hiç duymamıştım. Çok garip geliyordu. Yağmur yüzüne çakıl taşı gibi çarpıp acıtıyordu. Düşmanca bir yağmurdu. Boğaz ağrısına bir de şu anda farkına vardığı korkunç bir baş ağrısı eklenmişti. 46 numaralı odaya gidip her zamankinden de daha alçak görünen yatak platforma uzandı. Titremeye başladı. Engel olamıyordu. Kavun içi battaniyeyi üzerine çekip iyice sarındı ve uyumaya çalıştı. Ama titremesi durmuyordu. Çünkü her taraftan gelen, ateşi yükseldikçe artan sürekli bir atomik bombardımana tutulmuştu. Daha önce hiç hastalanmamıştı. Hiçbir zamanda yorgunluktan daha kötü ve bir fiziksel rahatsızlığı olmamıştı. Yüksek ateşin ne olduğu hakkında herhangi bir fikri olmadığı için o uzun gece boyunca aklı başında olduğu zamanlar delirmekte olduğunu düşünmeye başladı. Delirme korkusu sabah olduğunda yardım istemesini sağladı. Koridordaki komşularından yardım istemeyecek kadar kendinden korkuyordu. Gece sayıkladığını duymuştu. Ayaklarını sürüyerek kendini 8 blok ötedeki yerel kliniğe attı. Gün ışığıyla parıldayan soğuk caddeler büyük bir ciddiyetle etrafında dönüp duruyorlardı. Klinikte deliliğe hafif bir zatüre tanısı koydular ve ikinci koğuşta yatmasını söylediler. Şiddetle karşı çıktı. Yardımcı onu bencillikle suçladı. Eğer eve giderse bir doktorun onu evinde ziyaret edip özel bakım ayarlaması gerekeceğini söyledi. İkinci koğuşta yattı. Koğuşta ondan başka herkes yaşlıydı. Bir yardımcı gelip ona bir bardak suyla bir hap getirdi. Nedir bu? Dedi Şevek kuşkuyla. Dişleri yine takırdamaya başlamıştı. Antipiretik. O da ne? Ateş düşürür. Gerek yok. Yardımcı omuz sikti. Peki, dedi ve geçip gitti. Genç anoreslilerin çoğu hasta olmanın utanç verici olduğunu düşünüyorlardı. Bunun nedeni toplumlarının çok başarılı koruyucu önlemleri ve belki de sağlıklı ve hasta sözcüklerinin mecazi kullanışından çıkan bir karışıklıktı. Hastalığın istenmeden de olsa işlenen bir suç olduğunu düşünüyorlardı. Suç dürtüsüne teslim olmak, ağrı kesiciler kullanarak ona yaltaklanmak ahlak dışıydı. Hap ve iğne kullanmaktan çekiniyorlardı. Orta yaş veya yaşlılık geldiğinde çoğu fikrini değiştiriyordu. Acı, utanca, baskın çıkıyordu. Yardımcı ikinci koğuştaki yaşlı adamlara ilaçlarını verdi. Şakalaştılar. Şevek boş, anlamsız gözlerle onları izledi. Daha sonra elinde iğnesiyle bir doktor geldi. "İstemiyorum," dedi Şevek. "Bencillik etme," dedi doktor. "Dön arkanı." Şevek itaat etti. Daha sonra bir kadın ona bir bardak su verdi. Ama Şevek kadar sarsılarak titriyordu ki su dökülüp battaniyeyi ıslattı. "Rahat bırak beni," dedi. "Sen de kimsin?" kadın söyledi ama Şevek anlamadı. Kadına gitmesini, kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Sonra ona kendi başına bir işe yaramayan döngüsel hipotezin olabilecek bir eş zamanlılık kuramına yaklaşmasından neden çok temel bir dayanak olduğunu açıkladı. Bazen kendi dilinde, bazen de İyoca konuşuyordu. Formül ve denklemleri de kadın ve grubun geri kalanı anlayabilsin diye taş tahtaya tebeşirle yazdı. Çünkü temel dayanağı yanlış anlamalarından korkuyordu. Kadın yüzüne dokundu ve saçlarını arkadan bağladı. Elleri serindi. Yaşamı boyunca bu ellerin dokunuşundan daha hoş bir duygu yaşamamıştı. Elini tutmak için uzandı. Orada değildi kadın, gitmişti. Uzun bir süre sonra uyandı. Nefes alabiliyordu. Çok iyiydi. Her şey yolundaydı. Hareket etmek istemiyordu. Hareket etmek o mükemmel dengeli anı, dünyanın dengesini bozardı. Tavana vuran kış güneşi anlatılamayacak kadar güzeldi. Uzandığı yerden onu seyretti. Koğuştaki yaşlı adamlar gülüşüyorlardı. Yaşlı, boğuk gülüşmeler, güzel bir ses. Kadın gelip yatağa oturdu. Şevek ona bakıp gülümsedi. "Kendini nasıl hissediyorsun?" "Yeni doğmuş gibiyim." "Kimsin? Kimsin sen?" Kadın da gülümsedi. "Anne. Yeniden dünyaya gelmek. Ama yeni bir bedende doğmam gerekirdi, eskisinde değil." "Neden bahsediyorsun? Yeniden dünyaya gelmek de ne demek?" "Dünya değil, Uras. Yeniden doğuş dinlerinin bir parçası. Hala kafan yerinde değil. Alnına dokundu, ateş yok." Bu iki kelimeyi söylerken sesi Şevek'in varlığının ta derinliklerinde, karanlık, önüne duvar örülmüş bir yerde, karanlıkta bir o yana bir bu yana yankılanıp duran bir şeye dokundu. Kadına baktı ve dehşet içinde "Sen Rulaksın," dedi. "Söyledim ya sana, hem de kaç kere." Yüzünde bir kayıtsızlık, hatta eğlenme ifadesi vardı. Şevek'in ise yüzünde herhangi bir ifade olacak hali yoktu. Kıpırdayamayacak durumdaydı. Ama korkusunu saklama gereği duymadan sanki annesi değil de ölümüymüş gibi irkilerek ondan uzaklaşmaya çalıştı. Rulak bu hafif hareketi gördüyse bile görmemiş gibi davrandı. Alımlı bir kadındı. Esmerdi. İnce ve orantılı yüz hatları yaşını göstermiyordu. Ama 40 yaşını aşmış olmalıydı. Kişiliği tümüyle uyumlu ve denetim altındaydı. Sesi hafif, tınısı hoştu. "Burada Abenay'da olduğunu bilmiyordum," dedi. "Nerede olduğunu da, hatta var olduğunu bile bilmiyordum. Basın deposunda yeni yayınlar tarıyor, mühendislik kütüphanesi için bir şeyler topluyordum. Sabul ile Şevek tarafından yazılmış bir kitaba rastladım. Sabul'u tanıyorum tabii. Peki ama Şevek de kimdi? Neden tanıdık geliyordu? Bir dakika kadar uyanamadım. Garip değil mi? Ama mantıklı gelmiyordu. Tanıdığım Şevek 20 yaşlarında olmalıydı. Sabul'la ortak metakozmolojiyi, tezleri yayımlaması beklenemezdi. Ama başka herhangi bir Şevek de 20 yaşından küçük olmak zorundaydı. Ben de bir göreyim diye geldim. Konutlardaki bir çocuk burada olduğunu söyledi. Bu klinik şaşırtıcı derecede az elemanla çalışıyor. Çalışanların neden Tıp Federasyonu'ndan daha fazla tayin istemediklerini ya da neden daha az hasta kabul etmediklerini anlamıyorum. Bazı yardımcı ve doktorlar günde tam 8 saat çalışıyorlar. Tabii tıp dalında bunu gerçekten isteyen insanlar var. Kendini feda etme dürtüsü. Ne yazık ki bu dürtü en fazla verimliliği sağlamıyor. Seni bulmak garip oldu. Görsem hiç tanıyamazdım. Palat'la görüşüyor musunuz? O nasıl? Öldü. Ya, Rulak'ın sesinde şaşırma veya acı izi yoktu. Belki bezgin bir alışmışlık, hüzünlü bir ton. Şevek bir an için onu bir insan gibi görebildi ve bundan etkilendi. Ne kadar oldu öleli? 8 yıl. 35'inden fazla olmamalı. Geniş ovalarda bir deprem olmuştu. 5 yıldır orada yaşıyorduk. O topluluğun yapım mühendisiydi. Deprem öğrenme merkezine hasar vermiş. O da diğerleriyle birlikte içeride kalan bazı çocukları çıkarmaya çalışıyormuş. İkinci bir deprem olmuş ve bütün yapı çökmüş. 32 kişi ölmüştü. Sen orada mıydın? Depremden 10 gün kadar önce Bölge Enstitüsü'nde eğitime başlamıştım. Rulak düşünceye daldı, yüzü yumuşak ve durgundu. Zavallı Palat, yine de tam ona uygun gibi geliyor. Diğerleriyle birlikte ölmesi bir istatistik 32'den biri. Eğer o yapıya girmeseydi istatistikler daha yüksek olabilirdi, dedi Şebek. O zaman Rulak ona baktı. Bakışından ne hissettiği anlaşılmıyordu. Söylediği kendiliğinden ya da kasıtlı olabilirdi. Bunu bilmenin yolu yoktu. Palat'ı seviyormuşsun. Şebek yanıtlamadı. Ona benzemiyorsun. Aslında bana benziyorsun, tenin dışında. Palat'a benzeyeceğini sanıyordum. Bunu varsaymıştım. Garip, insanın hayal gücü nasıl varsayımlar üretiyor? Demek seninle kaldı. Şebek başıyla onayladı. Şanslıymış. Rulak iç çekmedi. Ama sesinde bastırılmış bir iç çekme vardı. Ben de şanslıydım. Bir duraklama oldu. Rulak hafifçe gülümsedi. Evet, seninle haberleşebilirdim. Bundan dolayı beni suçluyor musun? Suçlamak mı? Seni hiç tanımadım ki. Tanıdım. Palat'la ben seni memeden kesildikten sonra bile yanımızda, konutlarda yatırdık. İkimiz de bunu istemiştik. O ilk birkaç yılda bireysel ilişki önemlidir. Psikologlar bunu kesin olarak kanıtladılar. Tam toplumsallaşma ancak o duygusal başlangıçtan geliştirilebilir. Ben eşliğe devam etmek istiyordum. Palat'ın buraya gönderilmesi için çalıştım. Onun çalıştığı işlerde hiçbir zaman boş yer olmadı. O da gönderilmeden gelmiyordu. Biraz inatçıydı. Başlangıçta senin nasıl olduğunu anlatmak için bazen yazıyordu. Sonra yazmayı kesti. Önemli değil, dedi genç adam. Hastalıktan incelmiş yüzü, yanaklarını ve alnını yağ sürülmüş gibi gümüşü yapan ince ter damlalarıyla doluydu. Yine sessizlik oldu. Sonra Rulak denetimli hoş sesiyle evet dedi. Aslında önemliydi, hala da önemli. Ama seninle kalıp gelişme yıllarında sana göz kulak olması gereken Palat'tı. Destekleyiciydi, evcildi, bense değildim. Benim için iş önde gelir. Her zaman önde geldi. Yine de şimdi burada olduğuma sevindim, Şevek. Belki şimdi de sana biraz yararlı olabilirim. Abenay'ın ilk başta ürkütücü bir yer olduğunu biliyorum. İnsan kendini kayıp yaratılmış küçük kentlerdeki basit dayanışmadan yoksun hissediyor. Tanışmak isteyeceğin ilginç kişiler tanıyorum. Sana yararlı olabilecek kişilerdi. Sabul'u tanıyorum. Onunla veya bütün enstitüyle ilgili nelerle karşılaşmış olabileceğini bir ölçüde biliyorum. Orada üstünlük oyunları oynanır. Onların hakkından nasıl geleceğini öğrenmek için biraz deneyim gerekir. Her neyse, burada olduğuna sevindim. Daha önce hiç aramadığım bir tür zevk veriyor bana. Bir tür coşku. Kitabını okudum. Aslında sen yazdın, değil mi? Yoksa Sabul neden 20 yaşında bir öğrenciyle birlikte kitap yayınlasın? Konu beni çok aşıyor. Ben sadece bir mühendisim. Seninle gurur duyduğumu itiraf etmeliyim. Bu garip değil mi? Mantıksız, hatta mülkiyetçi. Sanki bana ait bir şeymişsin gibi. Ama insan yaşlandıkça her zaman tümüyle mantıklı olmayan bazı güvenceler arıyor, sürdürebilmek için. Şevek onun yalnızlığını gördü, acısını gördü ve hoşlanmadı. Onu tehdit ediyordu. Babasının sadakatini, kendi yaşamının içinde kök saldığı o sürekli temiz sevgiyi tehdit ediyordu. Palat'ı ona gereksinimi olduğunda terk eden birinin Palat'ın oğluna gereksinimi olduğunda gelmeye ne hakkı vardı? Ona veya herhangi birine verecek bir şeyi yoktu. Eğer beni de istatistiklerinde bir rakam olarak kabul etseydin, dedi, daha iyi olurdu. Ya, dedi Rulak, yumuşak, alışmışlık kokan, yıkık sesiyle. Başını öteye çevirdi. Koğuşun öte ucundaki yaşlı adamlar ona hayranlıkla bakıyor, birbirlerini dürtüyorlardı. Sanırım, dedi Rulak, senin üstünde hak iddia etmeye çalışıyordum. Ama senin hak iddia etmeni düşünüyordum aslında. İstersen tabii. Şevek hiçbir şey demedi. Tabii ki anne oğul sayılmayız. Biyolojik anlam dışında. Hafif gülümsemesini yine kazanmıştı. Beni anımsamıyor musun? Beni anımsamıyorsun. Benim anımsadığım bebek de bu 20 yaşındaki adam değil. Bunların hepsi geçmişte kalmış, anlamsız. Ama şimdi burada birbirimizin kardeşiyiz. Önemli olan da bu, değil mi? Bilmiyorum. Rulak bir dakika kadar konuşmadan oturdu, sonra kalktı. Dinlenmen gerek. İlk geldiğimde bayağı hastaydın. Şimdi gayet iyi olacağını söylüyorlar. Bir daha geleceğini sanmıyorum. Şevek konuşmadı. Rulak, hoşça kal Şevek, dedi ve konuşurken yüzünü çevirdi. O konuşurken Şevek bir an göz ucuyla onun yüzünün değiştiğini, çöküp paramparça olduğunu bir karabasan gibi gördü ve hayal etti. Hayal olmalıydı. Rulak alımlı bir kadının ölçülü, zarif yürüyüşüyle çıktı koğuştan. Şevek onun durup koridordaki yardımcıyla gülümseyerek konuştuğunu gördü. Rulak'la gelmiş olan korkuya, sözlerin yerine getirilmemesi duygusuna, zamanın tutarsızlığına teslim oldu. Kendini bıraktı. Ağlamaya başladı. Yüzünü kollarıyla gizlemek istedi. Çünkü yüzüstü dönecek gücü yoktu. Yaşlı hastalardan biri geldi. Yatağın kenarına oturup omzunu sıvazladı. "Her şey yolunda kardeşim, her şey yoluna girecek kardeşim," diye mırıldandı. Şevek onu duyuyor, dokunmasını hissediyordu. Ama bu onu rahatlatmıyordu. Kardeş bile rahatlatmaz insanı kötü saatte, karanlıkta, duvarın dibinde.